Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında yeniden birlikteyiz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Nisan 2018 sayısından yazılar paylaşacağız. Ve ilk olarak muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Her Medeniyet Kendi İnsan Tipini Yetiştirir 2 başlıklı yazıyı sunacağız. Osmanlı ülkesi bünyesine bir muhabbet ve şefkat ağı gibi ören, vakıf ve benzeri hizmetler sayesinde adeta dilencisiz bir ülke haline gelmiştir. Öyle zamanlar olmuştur ki Müslüman zenginler zekatlarını verecek fakir bulmakta güçlük çekmişlerdir. Bu sebeple o dönemlerde dilenciliğin ne olduğu adeta meçhuldür. Hatta nüfusu 2 milyona kadar çıkmış olan İstanbul'da ve umumiyetle Türkiye ile Kırım'da hiçbir Türk dilenciye rastlanılmadığı bilinen bir gerçektir. Nadiren tesadüf edilen dilencilerse başka milletlere mensup kimselerdir. Dünkü Osmanlıların öldükten sonra bile kimseye muhtaç olmamak için kefen paralarını dahi henüz hayatlarındayken ayırıp daima üzerlerinde taşımaları malum ve meşhur bir adet halindedir. Cornel O'Brien'in seyahatnamesinden, Türklerin hayrat ve hasenata çok düşkün olduklarını ve hatta Hristiyanlardan çok daha fazla hayrat vücuda getirdiklerini inkara imkan yoktur. Osmanlı mülkünde yok denilecek kadar az dilenciye tesadüf edilmesinin başlıca sebeplerinden biri de hayır ve hasenat vakıflarıdır. Comte de Bonneval'ın eserinden, İstanbul civarıyla birlikte takriben 2 milyon nüfusa maliktir ki, Avrupa'nın en büyük şehirlerinden sayılması icap eder. İşte bu fevkalade nüfus kesafetine rağmen tek bir dilenciye bile tesadüf edilmez. Yalnız darlık taslamak üzere sırf sadakayla geçinen goygoycular vardır ama onların da itibarları yoktur. Osmanlıların edep, nezaket ve terbiye hususunda kaydettikleri seviye hiçbir milletle kabili kıyas değildir. Onların muaşeret adabı misli görülmemiş bir mükemmellik ve incelik arz eder. Bunlar millet ve mezhep ayrımı yapılmaksızın bütün insanlara karşı aynen riayet edilen ruhi ve vicdani bir kanun mesabesindedir. Dolayısıyla Osmanlı demek imrenilecek edep ve nezaket timsali kimse demektir. Bu vasıfların sayısız tezahürleri vardır. Osmanlılar hususiyle canu gönülden bağlı bulundukları İslamiyet'in kin ve garazı yasaklaması münasebetiyle her cuma ve bayram günlerini bir takım küskünlük ve kırgınlıkları kaldırmaya ve aralarındaki kusurları affedip barışmaya vesile haline getirmişlerdir. Merhametlerinin muktezası olarak şahsi münasebetlerde kin gütmeyip af yolunu tutmuşlardır. Villemont şöyle der, her kimin bir düşmanı varsa gidip ondan af dilemekle mükelleftir. Öteki de el öpmeden ve musafaha da etmeden evvel affettiğini söylemek mecburiyetindedir. Aksi takdirde bayramlarının mübarek olması mümkün değildir. Bu esasa riayet etmeyen kimselerse neredeyse fasık telakki edilirler. Osmanlı edep, nezaket ve terbiyesinin burada sayılmasına imkan olmayacak derecede müstesna tezahürleri vardır. İslam'la yoğrulan Osmanlı mülkünde, Avrupa halklarında mevcut olan küstahlık, taşkınlık ve sokak kavgaları yoktu. Sokaklar gayet sakin ve emniyet içindeydi. Hiç kimse yerlere tükürmezdi. Konuşanın sözü kesilmezdi. Konuşan da son derece vakar ve sekinet içinde olurdu. İfadeleri gayet zarif ve düzgündü. Bunları gören Charles Macfarlane şöyle demekten kendini alamaz. Bu milletin konuşması ne kadar güzel ve mükemmel. Öyle ki bütün medeni milletlere örnek olabilir. Oturuş, kalkış ve yürüyüş hep müstesna bir nezaket ve vakar arz ederdi. Yaşlılara hürmet kusursuz ve pek yüksekti. Hanımlara karşı hürmetse umumi bir ananeydi. anne, teyze, hala ve bacı olarak telakki edilirlerdi. Bu ve benzeri hususlarla alakalı tetkiklerde bulunan Avrupalı müelliflerin sayısız tespit ve itirafları olmuştur. Guerden. Türklerin pek mükemmel muaşeret usulleri vardır ki onlar bunların bütün kaidelerine riayet ederler. Birbirlerine mülaki olduklarında başlarını eğip sağ ellerini göğüslerine götürmek suretiyle selamlaşırlar. Muhataplarına onları tebcil edici bir surette yani rütbe ve mevkilerine göre paşa, abi ve sultan gibi sıfatlarla hitap ederler. Lady Caravan'den. Türklerin kadınlara karşı olan muameleleri bütün milletlere örnek olmalarıdır. Mesela bir erkeğin hukuken boynu vurulur, evrakı tetkik edilir ve bütün eşyası da müsadere olunabilir. Fakat karısına gayet iyi muamele edilir. Mücevheratı kendisine bırakılır. Ebrain'dan. Umumiyetle pek kalabalık olmayan cemiyetleri iyi tetkik edin. Halkın üstleri başları ne kadar temizdir. Hal ve tavırlarında ne büyük bir asalet ve yüzlerinin çizgilerinde ne tatlı bir sükunet ve nezaket vardır. Konuştukları dil de ne tatlı ve ne kadar ahenklidir. Viguer'den. Sohbet edenlerin ifadeleri, teciz ve telaffuzları da pek temizdir. Tebessümlerinde incelik ve el hareketlerinde ayrı bir zarafet ve sadelik vardır. Ecnebileri en çok hayrette bırakan cihet, birkaçının birden konuşmayıp yalnız birinin söz söylemesidir. Konuşan, umumiyetle sözünü pek kısa tutar. Dinleyen de söz bitene kadar güzel bir dikkat halindedir. Birbirlerine karşı fikirlerini hürmetle müdafaa ederler. Söylenen sözlerde herhangi bir fenalık, kovuculuk, iftira gibi kötülükler ve edebe muayir, laubali lakırdılar yoktur. Yaşlı ve büyüklere karşı hürmet ve onların hakkına riayet, hayal edilemeyecek bir nezaket içindedir. Diyebilirim ki, Osmanlıların ahlaki hususiyetleri insanı adeta tesir eder. Yürüyüşlerinin serbestlik ve ihtişamı, misafir kabullerindeki güler yüzlülükleri ve nihayet selamlığa girip çıkarken riayet ettikleri teşrifatın zarafeti karşısında hayran olmamak elde değildir. Edmondo de Amix'ten. Tetkik ve tespitlerime göre İstanbul'un Türk halkı Avrupa'nın en nazik ve en kibar topluluğudur. Koca şehrin en ıssız sokaklarında dahi bir yabancı için hiçbir hakaret ve zarara uğrama tehlikesi yoktur. Hatta namaz vakitlerinde bile camileri gezmek mümkündür. Bu ziyaretlerde bir ecnebi, kiliselerimizi dolaşan bir Türk'ten daha fazla hürmet ve riayet görebileceğinden emin olabilir. Halk arasında küstahça bir bakış şöyle dursun, fazla mütecessis bir nazara bile hiçbir zaman tesadüf edilmez. Kahkaha sesleri gayet nadirdir. Sokakta kavga eden ayak takımı da enderdir. Kapı, pencere ve dükkanlardan hiçbir kadın sesi aksetmez. Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Gönül Dergahı'ndan Hikmetler bölümündeki Her Medeniyet Kendi İnsan Tipini Yetiştirir 2 başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak programımızda. Değerli dinleyenler, şimdi de Adem Ergün imzalı Kişiliğimize Değer Katmak Ama Hangi Değer başlıklı yazıyı sunacağız. İnsan fıtratı gereği üstün ve güçlü olmak ister. Başkalarından bir adım önde olmak, toplum nazarında kıymetli ve itibarlı biri olmak onu mutlu eder. Belki bir ömür böylesi bir güç devşirmenin, birileri tarafından takdir görmenin, önemli biri sayılmanın peşindedir. Bu hedefe erişmek için de çoğu zaman halkın değer ölçüleri belirleyici olur. Mesela, insanlar zenginlere itibar ediyorlarsa zengin olmanın, yöneticilere imreniyorlarsa lider olmanın, akademisyenlere büyük değer veriyorlarsa akademisyen olmanın, sanatçılara ya da oyunculara hayranlık duyuyorlarsa onlardan biri olmanın derdine düşer. Elbette böylesi arzuların oluşması tabidir. Ancak peşinden koşulacak yegane değerler gerçekten halkın önem verdiği değerler mi olmalıdır? Diğer bir ifadeyle kişiliğin özgül ağırlığının ölçüsü halkın nazarından mı ibarettir? Hayat dediğin şu yaşadığımızdan ibarettir anlayışı içinde bir ömür sürenler için bu sorunun cevabı evet olabilir. Ancak gerçek ve ebedi hayat ahiret hayatıdır. Bu dünya hayatı o hayat adına büyük bir fırsat mevsimidir. İnancında olanlar içinse kazanılması gereken esas değer ve dereceler halkın değil hakkın belirledikleridir. Yüce Rabbin katında her kulun bir değeri ve derecesi vardır. Ayet-i kerimede şöyle buyrulur. Onlar yani insanlar Allah'ın katında derece derecedirler. Allah onların yaptıklarını görmektedir. Ali İmran Suresi 163. Biz bu sayıda insana hak katında derece kazandıran gerçek değerlere dikkat çekeceğiz. Bu değerleri tespit ölçümüzde yine Rabbimizin yüce kelamı olacaktır. 1. İnsanı hak katında değerli kılan birinci ve en temel değer imandır. Bunun ilk adımı Rabbin varlığını, birliğini, yüceliğini, yegane ilah oluşunu ve Rabbini kabul demek olan kalp kararıdır. Peygamberlere, meleklere, indirilen kitaplara, ahiret gününe, kaza ve kadere iman da bu adımın tamamlayıcı unsurlarıdır. İman yönünden müminler derece derecedirler. İman edilecek esaslar bakımından iman değişmese de keyfiyet ve derinlik bakımından herkesin imanı farklıdır. İmanı güçlü müminler elbette zayıf müminlerden daha üstündürler. Öyleyse hakkın nazarında kişilik kalitesini ve değerini artırmak isteyenler, öncelikle bir ömür boyu imanlarının artması uğruna yatırım yapmalıdırlar. 2. Kişiliğe derece, kalite katan diğer bir değer ilimdir. Varlığın hakikatini bize bildiren ilim, yani haktan gelen sözlü ayetleri ve bütün varlıkta mevcut olan ayetleri, işaretleri okumamıza, anlamamıza ve hayat haline getirmemize vesile olan ilim. Bu ilimden de herkesin nasibi farklıdır. Öyleyse değerlenmek ve Rabbin bizde murad ettiği yeryüzü hilafetinin hakkını vermek için bir ömür ilmimizin artması yolunda bir gayrete soyunmak da bir zarurettir. Yüce Mevlamız, iman ve ilimle şereflendirdiği kullarını sürekli yükselteceğini beyan eder. Ey iman edenler! Size, meclislerinizde birbirinize yer verin denildiğinde yer verin. Karşılığında Allah da rahmetinde size yer verir. Ve ne zaman size iyi bir iş için ayağa kalkın denildiğinde ayağa kalkın. Ve Allah içinizden iman etmiş olanları ve hepsinin üstünde kendilerine doğru bilgi ilim tevdi edenleri kat kat yüceltendir. Çünkü Allah bütün yapıp ettiklerinizden haberdardır. Mücadele Suresi 11. İnsaniyet ve hilafet cevherinin açığa çıkışı gerçek ilimden alınan nasip kadar olacaktır. Kur'an-ı Kerim ilmi sadece malumat birikimi olarak görmez. Şahsiyete yani insani öze artı bir değer yükleyen ilahi bir feyiz olarak takdim eder. Nitekim Allah Resulüne öğretilen şu duada bu sırra işaret vardır. De ki, Rabbim artır beni ilim bakımından. Evet, insani kaliteye değer katan ilim, aynı zamanda kişinin hak katında da değerini artıran ilimdir. 3. Yüce huzurda kulun derecesini oluşturan bir diğer husus, amel ve davranışlardır. Ayet-i kerimede, herkes için yapıp ettiklerinin neticesinde dereceler olacaktır. Rabbin, onların yaptıklarından habersiz değildir buyurulur. Burada önemli olan amellerin ne olduğu, nasıl icra edildiği ve hepsinden önemlisi hangi niyette yapıldığıdır. Bu noktada zamanı ve zemini doğru okuyup yapılması gereken en güzel amelleri tespit etmek, onları en güzel bir şekilde hayata geçirmeye çalışmak ve özünde de yalnız Allah'ın rızasının hedeflendiği ihlaslı niyetler bulundurmak icap eder. Amel ve davranışların elbette sayıca fazla olması da derecelerin oluşmasında etkilidir. Fakat bundan daha önemli olanı onların niteliğidir, iç kalitesidir ve sunumdaki edep ve tazim duygusudur. Nice az ya da küçük gibi değerlendirilen ameller vardır ki, dıştan dağlar gibi büyük görülen nicelerinden çok daha büyük dereceler kazandırır. Bu derecelendirmede etkili olan sır, kalbin kıvamıdır. Onun Hakk'a karşı yöneliş derinliğidir. Nitekim şöyle buyurulmuştur: her kim de ona, Allah'a salih ameller işlemiş bir mümin olarak varırsa, işte onlar için en yüksek dereceler, içinden ırmaklar akan, içinde ebediyen kalacakları adın cennetleri vardır. İşte bu, günahlardan temizlenenlerin mükafatıdır. Salih amellere bir sınır çizmek imkansızdır. Kişiye, zamana ve zemine göre değişiklik arz edebilir. Bununla birlikte Kur'an-ı Kerim'in önümüze koyduğu ameller hiyerarşisinde kula derece kazandıran en önemli amellerin başında Allah yolunda malıyla ve canıyla cihad etmek, yani fedakarane bir şekilde aktif hizmetlerde yer almak gelmektedir. Rabbimiz şöyle buyurur: İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad eden kimselerin mertebeleri Allah katında çok daha azametlidir. İşte onlar başarıya erenlerin ta kendileridir. 4. Hak katında kulu değerli kılan, derecelerini yükselten ve hatta yukarıda zikredilen üç hususu da içine alan çok daha genel bir değer vardır ki o da takva değeridir. Takva bir yönüyle kişinin kendisini Allah'ın azabından ve gazabından koruyacak bir arınma ve sakınma titizliği, diğer bir yönüyle de Rabbin razı olacağı bir kemal, olgunluk ve cemal kıvamına yükseltecek bir kulluk yolculuğudur. En az seviyesi şirkin Allah'a ortak koşmanın her çeşidinden uzak durmak olan bu değerin üst sınırı yok gibidir. Değerli dinleyenler, Genç Dergisi'nin Nisan 2018 sayısından son olarak Adem Ergül imzalı "Kişiliğimize Değer Katmak Ama Hangi Değer?" başlıklı yazısını paylaştık. Bir başka yazıyla devam edeceğiz değerli dinleyenlerimiz. Nefer Dergisi'nin Nisan sayısından aktaracağız "Korku ve Ümit Arasında Bir Yolculuk" başlıklı Ahmet Enes Aydoğlu imzalı yazıyı sunacağız son olarak. Ben insanım. Korku ve ümidin arasına sıkışıp kalmış aciz bir varlığım. Neslimin timsali, ecdadımın mukallidiyim. Öyle olmak zorundayım. Bu benim fıtratım, değişmez kanunum. Sizlere bir şey söylemek istiyorum. Ben dünya denilen bu bataklığın getirdiği sıkıntılardan korkmuyorum. Çünkü sırtımı yasladığım dağın dünya yok olana kadar yıkılmayacağını ve sarsılmayacağını biliyorum. Bir de insan oluşum Müslümanlıkla mündemiş olunca korkmaktan imtina ediyorum. Modern dünyanın bu aralar sık sık insanlara dayattığı bir algıyla karşılaşıyoruz. Özgür ol, kendin ol. Bu telkinlerin ne kadar tutarsız olduğunu İmam Gazali'nin bir cümlesine alıntı yaparak açıklayayım. Mantık ilmi bilmeyenlerin sözüne itibar edilmez. Aslında kendin ol diyen kişiler beni kendilerinin dikte ettiği kendin ol algısına hapsediyorlar. Ben kendim olmaya çalıştığımda bana kendin ol diyenlerin sözüne tabi olmuş olmuyor muyum? Buna binaen bu algıya hiçbir zaman itibar etmedim. Allah Teala'nın yüce sıfatlarından bir tanesi yetiştirici, Rab'ken niçin bu mantıksız telkinleri gerçekleştirmek için boş bir çaba sarf edeyim? Küçük bir çocuk ilk olarak annesini veya babasını kendisine örnek alır. Büyüdükçe örnek aldığı kişiler değişmeye başlar. Bir Müslüman doğumundan ölümüne kadar geçen sürede her daim birilerini kendine örnek alır. Taklit bizim fıtratımızın gereğidir. Madem ki bu kanun değişmiyor, o vakit bizler kimi kendimize timsal almalıyız? Cevabı yegane rehberimiz Kur'an versin. Andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Ahzab 21. Korkmuyoruz dedik ama toplum olarak son zamanlarda aşırı derecede bir rızık korkusu içine girdik. Rızkı sadece diploma, makam ve mevki gibi şeylerde aradık. Fakat bunlar ya nasip ya kısmet hakikatleriyle anlam kazanacak birer vasıtaydı. Şunu belirtelim ki Allah belki de bir saniyede denizin altında binlerce canlının rızkını aynı anda veriyor. Bir saniye veya daha az bir süre o Allah bizi aç bırakır mı? Rızık korkumuz bugün bizlere gayemizi unutturdu. İmtihan şuurundan uzaklaştırdı. İmtihan şuurundan kopuk bu korku belki de bizi insanlığımızdan uzaklaştırdı. Verdiğinde nisyan içinde olduk, vermediğinde isyan. Andolsun sizleri biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele. Bakara 155. Bu korku, Allah'ın bizlere vaat etmiş olduğu bir korkudur. Bunu yaşayacağız, yaşamak zorundayız. Bütün bu korkuların adına ne dersek diyelim, imtihan olduğunu bilmeliyiz. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip, ona kötülük duygusunu ve takvasını, kötülükten sakınma yeteneğini ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Şems 7-9. Bizlere hem kötülük hasreti verilmiş hem de bu hasretten kurtulabilecek vasıflar ve yöntemler ilham edilmiştir. Nitekim insanın hayat boyu mücadelesini sürdürdüğü ekber cihat dediğimiz nefis bu iki zıt hasretin mücadelesinden ibarettir. Ve bizim sırtımıza yüklenen dert, tasa, gam, keder bunların hepsi kütle halinde imtihandan ibarettir. İnsanoğlu hayatı boyunca korku ve ümit arasında yaşar. Bu korkular insanı günden güne ruhsal çıkmaza sürükler. Bunlar Allah'ın bizlere vaat etmiş olduğu gerçeklerdir. Zikrettiğimiz Bakara suresinin 155. ayetinde korkuyla imtihan olacaksınız denirken Şems suresinde her kötü hasretin bir mücadele metodu olduğunu ve bunların aşılabileceği zikredilmiştir. Meselemiz başımıza gelen korku ve sıkıntılardan hayıflanmak değil, bunların nasıl aşılabileceği meselesidir. 17 yaşımda duyduğum ve üzerine uzun süre tefekkür ettiğim Yunus suresinin 62. ayeti, "Bilesiniz ki Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir de." Dedi ki, biz fıtraten birilerini örnek almak zorundayız. Bu bizim değişmeyen kanunumuz. Korkmuyoruz çünkü sırtımızı yasladığımız dağın yıkılmayacağını biliyoruz. Müslüman birey için en güzel örnek Hazreti Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem dedik. Rızık korkularının bizlere Allah tarafından imtihan olarak verildiğini zikrettik. Son olaraksa bu korkuyu yenmiş Allah dostları var dedik. Siyer-i Nebi'yi incelediğimizde Hazreti Peygamber'in maruz kaldığı çileler, açlık, işkence, boykot, fakirlik, hor görülme, yetimlik, öksüzlük, evlat acısı ve sayısız imtihan. Gariptir ki Allah'ın en sevgili kulu olma, sabrı, tevekkülü ve bütün güzel özellikleriyle o tüm dertlerin üstesinden gelmiş bir dağ. korkunun ve hüznün kendilerine yasak edildiği, onlara bu duyguların yaşatılmayacağı vaat edildiği Allah dostlarının tek bir timsali vardı. Sünnet-i Seniyye. Allah Teala ayette şöyle buyuruyor: İnin oradan, cennetten hepiniz. Tarafımdan size bir yol gösterici peygamber gelir ve her kim ona uyarsa, onlar için herhangi bir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir, dedik. Bu dünya varlık alemindeki en dip noktadır. Aşağıların en aşağısıdır. Güzel ekip biçenler gülistan eder ve ebedi hayatında gülistana kavuşur. Velhasıl kim sırtını Kur'an'ın vücut bulmuş hali olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet dağına yaslarsa ona korku da yoktur, hüzün de. Değerli dinleyenlerimiz, programımızda son olarak Nefer Dergisi'nin Nisan sayısından Korku ve Ümit Arasında Bir Yolculuk başlıklı Ahmet Enes Aydoğdu imzalı yazıyı paylaştık ve böylelikle programımızın da sonuna gelmiş olduk. Yeni bir programda tekrar birlikte olabilmek ümidiyle geceniz hayır olsun. Hoşçakalın.